öğretiyi gösterme çabasıdır. Gerçekten hepimiz Tanrı'nın lütfunun hak etmediğimiz halde bizi kurtarması olduğuna hemfikiriz. Burada bir problem yok. Dahası sadece ve sadece İsa'ya iman ederek Tanrı'nın lütfunu aldığımızı da biliyoruz. Bu kesinlikle doğrudur. Hamdolsun. Ama yine de bir gelin biz bu konuyu biraz derinlemesine araştıralım. Lütuf ne değildir sorusuna cevap vermeden önce lütuf hakkında bildiklerimizin üzerinden kısaca geçelim. Lütuf nedir? Öncelikle lütufu anlamak için önce kurtuluş nedir diye soralım. Aslında Elçi Pavlus bu soruya bizim çalıştığımız Romalılar bölümünde birçok ayette bunun cevaplarını da vermiş. Neden kurtuluşa ihtiyacımız olduğunu, Tanrı'nın kurtuluşu nasıl sağladığını, kurtuluşu nasıl alabileceğimizi ve bu kurtuluşun sonuçlarının ne olduğunu açıklamış. O zaman Romalılar kitabından ayetlerimize başlayalım. İlk ayet 3.23. Romalılar 3.23. Şöyle diyor. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Hepimiz günahkarız diyor. Şimdi mesela benim bugünlerde burnum akıyor, sesim çatallanmış, bir de öksürüyorum. Sizce bana ne olmuş? Evet, hasta oldum değil mi? Bu belirtilerden hasta olduğum sonucunu ortaya çıkarıyorsunuz. Şimdi ben size 3 tane şey söyleyeceğim. Bunlar da günahın belirtileridir. Korku, utanç ve suçluluk duygusu. Nereden mi biliyoruz? Çünkü Yaratılış kitabında Adem ile Havva günah işledikten sonra bir takım şeyler yaptılar. Ne yaptılar? İlk önce saklandılar Tanrı'dan. Neden? Çünkü kızacağından korktular. Yani korku. Ondan sonra bir şey daha yaptılar. O güne kadar farkında olmadıkları çıplaklıklarını fark ettiler ve incir yapraklarıyla kendilerini örtmeye çalıştılar. Neden? Utandılar. Utanç. Ve sonra birbirlerini suçladılar. Ve hatta Tanrı'yı bile suçladılar. Adem dedi ki, yanıma koyduğun kadın bana o meyveyi verdi dedi. İşte suçluluk duygusu. Şimdi bu soru, bunlara bir sorularla gelirsek, bizim korkularımız var mı? Ortaya çıkmamış olsa bile, çıkarsa eğer utanacağımız şeyler yaptık mı acaba? Ve suçluluk hissettiğimiz hiç olmuş mudur? Eğer bu sorulara cevabınız hayır ya da bazen hayırsa, pardon evetse, demek ki bu belirtiler bizde varsa demek ki biz de günahkarız. Aynı hastalığı, hastalığın belirtilerinden anladığımız gibi günahı da günahın belirtileri olan bu şeylerden anlayabiliriz. Ve eğer siz de bu sorulara evet ya da bazen azıcık evet diyorsanız günahkarız demektir. Ve günahın azı ya da çoğu yoktur. Günah günahtır. Yani masum olan kimse yoktur. Romalılarda kurtuluş yolundaki ikinci ayet Romalılar 6.23 bize günahın doğurduğu sonucun ne olduğunu öğretiyor bu sefer. Günahı gösteriyor, sonra da bunun sonucunu söylüyor. Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Günahlarımızdan ötürü hak etmiş olduğumuz ceza ölümdür. Bu ölüm sadece fiziksel ölüm değildir, sonsuz ölümdür. Romalıların kurtuluş yolundaki üçüncü ayeti, 6.23'ün bıraktığı yer olan Tanrı'nın armağanı Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır'dan alıp devam ediyor. 5.8 şöyle bildiriyor. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. İsa Mesih bizim için ölmüştür. İsa'nın ölümü bizim günahlarımızın bedelini ödemiştir. İsa'nın dirilişi de Tanrı'nın İsa'nın ölümünü günahlarımızın bedeli olarak gördüğünü ve kabul ettiğini kanıtlar. Romalıların kurtuluş yolunda 4. durak 19'dur. İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Şimdi de kurtuluşun yolunu gösteriyor Pavlus bize. İsa'nın bizim için ölmesinden ötürü bizim sadece onun ölümünün bizim günahlarımızın bedeli olduğuna güvenerek ona inanmamız gerekir. Bundan sonra kurtulacağız. İsa günahlarımızın cezasını ödemek ve bizi sonsuz ölümden kurtarmak için öldü. Günahların bağışlanması olan kurtuluş, İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcıları olarak güvenen herkese açıktır. Romalıların kurtuluş konusundaki son ayetlerinden biri, kurtuluşun sonuçlarıdır. Romalılar 5:1 şu harika haberi veriyor. Böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı ile barışmış oluyoruz. İsa Mesih aracılığıyla Tanrı ile barışık bir ilişkiye sahip olabiliriz. 8:1'de ise şöyle öğretiyor. Böylece Mesih İsa'ya ait olanların artık hiçbir mahkumiyet yoktur. İsa bizim için öldüğünden biz günahlarımızdan ötürü hiçbir zaman suçlanmayacağız. Son olarak Romalılar 8:38-39. Ayetlerde Tanrı'nın şu değerli vaadi yer alıyor. Eminim ki ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki, ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir. Amin. Şimdi burada bu ayetlerle Pavlus sırasıyla kurtuluşun temellerinin 4 noktasının altını şiddetle çiziyor kuvvetlice. Birincisi, hepimiz günahkarız. Bunu bilmeli ve kabul etmeliyiz. Günahın bedeli ise ölümdür. Üçüncüsü, biz daha günahkarken Mesih bizim günahlarımızın kefareti için öldü. Ve son olarak dördüncüsü, İsa'ya iman ederek kurtulacaksınız. Adem'in suçu bütün insanların mahkumiyetine yol açtı. Ama Mesih'in doğruluk eylemi bütün insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı. Doğruluk eylemi kurtarıcının yasayı yerine getirmesi değil, aksine çarmıhta günahkarların yerine geçerek ölmesiydi. İşte bu eylem insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı. İşte bu lütuftur. Mesih tüm günahkarları kurtarmak için canını feda etti. Kim bir başkası için, üstelik iyi olmayan birileri için ölür ki? Bunun karşılığında kurtulmaları için iman etmeleri yeterliydi. Nasıl Adem'in Tanrı buyruğuna itaat etmemesi yüzünden tüm insanlar günahkar kılındıysa, Mesih'in Tanrı'ya itaat etmesi aracılığıyla ona iman edenler de doğru kılınacaklar Tanrı'nın gözünde. Ancak unutmamak lazım, nasıl Adem'in günahları Adem'de olanlara etkiliyse, Mesih'in doğruluk eylemi de sadece Mesih'te olanlara yarar sağlamaktadır. Geçen hafta sevgili eski yaşamımızı eski ve kirli elbiselere benzetti. Ve de İsa'ya iman ederek nasıl temiz giysiler aldığımızı bu şekilde kutsal olarak kutsal olan Tanrı'nın önüne gelebildiğimizi harika bir şekilde bize anlattı. İman tam da bu şekilde bizi aklayarak kutsal kılar. İman ettiğimizde bizde etkin olan kutsal ruh sayesinde biz de Mesih'e benzeriz. Mesih'i giyeriz. Mesih'le kuşanırız. Bu birden olmaz elbette. Ama artık benliğimiz günahtan kaçarak zamanla ona benzemeye başlar. Bu uzun ve meşakkatli bir süreçtir. Ancak Mesih kral olarak tekrar geldiğinde ve kötü olana karşı kesin zaferini kazandığında bütün imanlılar tam ve tam olarak Mesih'e benzemiş olacaklar. Ve yeni yaratılışta sonsuza kadar Tanrı ile birlikte kusursuz bir hayat yaşayacaklar. Şimdi lütuf ne değildir bakış açısıyla bakmaya başlayalım lütufa. Onun için Romalılar 6. bölümün 1 ve 2. ayetlerini birlikte okuyalım. Öyleyse ne diyelim? Lütuf çoğalsın diye günah işlemeye mi devam edelim? Kesinlikle hayır. Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içinde yaşarız? Yani madem lütuf altındayız, o zaman günah işlemek serbest mi? Şimdi bu soruya cevap arayacağız. Roma'daki kilisede, yani Paulus oraya bunun için bu mektubu yazmıştı. Oradaki bazı anlaşmazlıklar ve yanlış anlamaları düzeltmek istiyordu. Oradaki bazı imanlılar şöyle diyorlardı. İnsanların kutsal yasa dışında iman yoluyla ve lütufla kurtulduğunu söylüyorsunuz. Kurtulmak için yapmamız gereken tek şey iman etmekse o zaman gidip günah içinde yaşayabilirsiniz. Yani madem Tanrı'nın bizi karşılıksız olarak affettiğine inanıyorsak o zaman günah da işlesek bunun bir sonucu olmayacak demek istiyorlar. Yani bu düşünceye göre lütuf kutsal yaşam için yeterli bir motivasyon değil. Yani Tanrı'nın karşılıksız lütfu insanlarda kutsal yaşamak için yeterli bir motivasyon oluşturmaz diyorlar. Ancak ve ancak insanları yasanın boyunduruğunun altına sokarsanız kutsal yaşayabilirler diye düşünüyorlar. Bu düşünce bugün bile bazı imanlı kardeşlerimizin kafasında var ne yazık ki. Yani iman eden herkes kurtulacaksa iyi işlerin hiç önemi yok mu? Ya da ben günah işlemiyorum ama falanca günah içinde yaşıyor. O ve ben Tanrı'nın gözünde eşit miyiz gerçekten? Öyle mi? Yani şöyle söyleyeyim, aramızda böyle düşünenler varsa onların adına üzgünüm ama kötü haberi vereyim hemen. Evet, iman eden herkes kurtulacak. Ve iyi işlerin kurtuluşa hiç faydası yok gerçekten. Onun için iyi işler yaparak kurtulmayı kafanızdan çıkarmanızı tavsiye ederim. Peki bu tartışma uzar mı? Bence uzamaz. Çünkü Paulus bunu da açıklıyor. Lütuf günahkar yaşama izin verir mi diye soruyor ve diyor ki cevap çok net. Kesinlikle hayır. Şimdi bunu iyice anlamak için imanlının konumu ile uygulamasını birbirinden ayırmamız ve farkını anlamamız gerekiyor. O zaman daha rahat ilerleyebiliriz. İmanlının konumu Mesih'teki değişmez yeridir. Uygulaması ise günlük yaşamda nasıl biri olduğuyla ilgilidir. Lütuf bizi bu konuma yerleştirir. Sonra bu konuma uygun yaşamayı öğretir. Mesih'te olduğumuz için konumumuz kesinlikle mükemmeldir. Uygulamamız gittikçe konumumuza benzemeye başlayacaktır. Cennette kurtarıcıyı görene dek asla tam olarak ona benzemeyeceğiz demiştik. Ama bu zaman zarfında gittikçe onun görünümüne daha fazla bürüneceğiz. Günaha karşı ölmüş olduğumuz için günah işlemeye devam edemeyiz. Bu konumumuzla ilgili bir gerçektir. İsa günaha karşı öldüğü zaman temsilcimiz olarak öldü. Yalnızca bizim yerimize ölmedi, temsilcimiz olarak öldü. Bizi temsilen öldü. Bu nedenle o öldüğü zaman biz de öldük. Yani simgesel olarak Tanrı'nın gözünde biz de ölmüş olduk. İsa günah sorununun kökünden hallederek öldü. Tanrı Mesih'te olan herkesi günaha karşı ölmüş olarak görüyor. Bu yine de imanlının hiç günahı olmayacağı anlamına gelmiyor. Buraya dikkat edelim. Mesih'in ölümünde ve ölümünün ifade ettiği her şeyde Mesih'le birleştiği anlamına geliyor imanlının. İmanlı günah işlerse bunu fark eder ve tövbe edip Tanrı'ya bağışlaması için yalvarır. Önemli olan, burada önemli olan imanlının yüreğinin günaha karşı artık isteksiz olduğunu anlamaktır. Burada önemli olan budur. Şimdi okumaya devam edelim. Üçüncü ve dördüncü ayetler. Mesih İsa'ya vaftiz edildiğimizde hepimizin onun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez misiniz? Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden diriltildiyse biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. Bir kişi kurtulduğu zaman Mesih'in ölümü ve dirilişinde birleşme anlamında Mesih İsa'ya vaftiz edilir. Bu suyla vaftiz anlamına gelmez. Tanrı'nın gözünde imanlının Mesih'le birlikte öldüğünü ve onunla birlikte diriltildiğini anlatır. Suyla vaftiz, Mesih'e vaftiz olmanın görsel sergilenişidir. İmanlının Rab İsa'nın kişiliğinde ölümün karanlık sularına daldırılmasını ve Mesih'teki yeni adamın yeni yaşamında yürümek için diriltilmesini resmeder. Bir imanlı vaftiz olduğunda eski benliğinin cenazesine katılmış gibidir. Suyun altına girerken Adem'in günahkar bir oğlu olarak tüm eski benliğim çarmıhta öldü der. Suyun üstüne çıkarken de artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor der. Mesih'in diriltilmesi yeni yaşamda yürümemizi mümkün kılar. Babanın yüceliği aracılığıyla Mesih diriltildi. Babanın yüceliği, yani Tanrı'nın erdemleri olan sevgi, doğruluk ve adalet Mesih'in diriltilmesini gerekli kıldı. Tanrı onu diriltti ve biz de dirilişinde Mesih'le bir tutulduğumuzdan yeni yaşamda yürüyebiliriz. Romalılar 6. bölüm 5 ve 6. ayetlere bakarsak, eğer onunkine benzer bir ölümde onunla birleştiysek, onunkine benzer bir dirilişte de onunla birleşeceğiz. Artık günaha kölelik etmeyelim diye, günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaratılışımızın Mesih'le birlikte çarmıha gerildiğini biliriz. Tanrı insanı ilk yarattığı zaman, ilk yaratılışta Tanrı'yla birlikteydik. Sonra günah yüzünden cennetten kovulduk ve Tanrı'dan ayrıldık. Ama Rabbin insanı yaratmakta bir amacı vardı. Bu amaç, iyi ve sevecen bir insan topluluğu yaratmak ve onlarla birlikte yaşamak istiyordu. O yüzden ilk zamanlarda Adem bahçesinde Adem ve Havva ile beraber yürüyüş yapıyordu. Bu amacından vazgeçmedi. İnsanı kurtarmak için bir planı vardı. Mesih sayesinde ona iman ederek insan tekrar kurtulacaktı. Bu hemen olmayacaktı ama ona iman eden Tanrı'nın vaadi gereği kurtuluşun garantisini alacaktı. Mesih'e iman eden cennetin tapusunu alacaktı. Plan bu. Nasıl onunkine benzer bir ölümle Mesih'le birleştiysek, onunkine benzer bir dirilişle de onunla birleşeceğiz. Vaftizde eski benliğimizin Mesih'le çarmıha gerildiğini doğrulamış oluyoruz. Eski benliğimiz Adem'in çocuklarıyken taşıdığımız özellikleri belirtir. Tüm eski alışkanlıkları ve iştahıyla yeniden doğmamış eski kötü benliğimiz Rab'be geldiğimizde kirli giysileri lekesiz giysilerle değiştirircesine eski adamı çıkarır, yeni adamı giyiniriz. Eski yaratılışın Mesih'in çarmıha gerildiği yerde çarmıha gerilmesi, günah bedeninin ortadan kaldırılmış olması anlamına gelir. Günah bedeni fiziksel beden değildir. Aksine bir zorba olarak canlandırılan, bizde konut kurmuş olan günahın kişiyi yönettiğini belirtir. Günah bedeni ortadan kaldırılır, yani kontrol eden, günahın kontrol eden gücü sıfırlanır veya etkisiz kılınır. Artık günaha kölelik etmeyelim diye günahın üzerimizdeki gücü, zorbalığı kırılmıştır. 7 ve 8 ile devam edelim. Çünkü ölmüş kişi günahtan özgür kılınmıştır. Mesih ile birlikte ölmüşsek, onunla birlikte yaşayacağımıza da inanıyoruz. Ölmüş olan günahtan özgürdür. Örneğin bir katil idama mahkum edilmişse, elektrikli sandalyede veya dar ağacında öldüğü zaman günahtan artık özgür kılınır. Bedel ödenmiş, hesap kapanmıştır artık. Biz de çarmıhta Mesih'le birlikte öldük. Yalnızca cezamız ödenmekle kalmadı, günahın yaşamımızdaki egemenliği de kırıldı. Artık günahın çaresiz köleleri değiliz. Mesih'le birlikte ölmüş oluşumuz gerçeğin bir yüzüdür. Diğer yüzü ise onunla birlikte yaşayacak oluşumuzdur. Günaha öldük, doğruluk için yaşıyoruz. Günahın üzerimizdeki egemenliği parçalanmıştır. Mesih'in dirilişini burada ve şimdi paylaşıyoruz. Sonsuza kadar da paylaşacağız. Amin. Dokuzuncu ayetten devam edelim. Çünkü Mesih'in ölümden dirilmiş olduğunu ve bir daha ölmeyeceğini, ölümün artık onun üzerinde egemenlik sürmeyeceğini biliyoruz. Onun ölümü günaha karşılık ilk ve son ölüm olmuştur. Sürmekte olduğu yaşamı ise Tanrı için sürmektedir. Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri sayın. Bu nedenle bedenin tutkularına uymamak için günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin. Bedeninizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı'ya adayın. Bedeninizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun. Günah size egemen olmayacaktır. Çünkü kutsal yasanın yönetimi altında değil, Tanrı'nın lütfu altındasınız. Günah egemenlik sürer mi bir imanlının üzerinde? Rab İsa öldüğü zaman tüm günah sorununa karşı ilk ve son kez öldü. Paulus böyle diyor. Günahın iddialarına, taleplerine, bedeline ve cezasına karşı öldü. İşi tamamladı. Ve bedeli öylesine bir mükemmel şekilde ödedi ki tekrarlanmasına gerek kalmadı. Ayartmaya bir ölü gibi karşılık verdiğimizde kendimizi günaha karşı ölü olarak kabul edebiliriz. Hristiyanlık tarihinden bir hikaye bu duruma çok yakışıyor. Bir gün Agustin, Rab'be gelmeden önce ilişkisi olan bir kadın onu sokakta görüyor ve arkasından sesleniyor. Agustin onu fark ediyor ama hemen hızlıca uzaklaşmaya başlıyor. Ve kadın arkadan tekrar sesini. Agustin, benim. Agustin bir yandan hızlanırken bir yandan şöyle bakıyor. Biliyorum sensin ama ben artık eski ben değilim diyerek uzaklaşıyor. İşte imanlının günahla ilişkisi buna benzer. Yani onun yüreği günaha karşı isteksizdir. Ondan kaçar. İşte Tanrı'nın beklediği şey de budur aslında. Günaha karşı ölü birisi ahlaksızlıkla, yalanla, dedikoduyla ya da başka hiçbir günahla hiçbir ilgisi olmaz imanlının. Günahın imanlılar üzerinde egemen olamayacağına dair ilk neden eski benliğimizin Mesih'le birlikte çarmıha gerilmiş olması olduğunu anladık. İkinci nedense yasa altında değil, lütuf altında olmamızdır. Günah yasa altındaki birine karşı galip gelir. Çünkü yasa ona ne yapması gerektiğini söyler ama bunu yapması için ona yardım etmez, ona güç vermez. Tam tersine yasa yasaklanmış olanı yapması için insan doğasındaki uyuyan arzuları kışkırtır. Yasak meyve diye bir söz var değil mi? Yasak insanı tahrik ediyor. Günah lütuf altında olan kişi üzerinde egemen olamaz. Çünkü imanlı günaha ölmüştür. Kutsal olmak için içinde konut kuran kutsal ruhu almıştır. Cezalandırılma korkusuyla değil, kurtarıcıya duyduğu sevgi ile motive olur. Sadece Tanrı lütfu gerçekten kutsal olmamızı sağlar. Günahtan özgür kılan yasaklama değil, kutsal ruhtur. Kutsallığı sağlayan Sina Dağı değil, çarmıhtır. Devam edelim. 15. ayet. Öyleyse ne diyelim? Yasanın yönetimi altında değil de Tanrı'nın lütfu altında olduğumuz için günah mı işleyelim? Kesinlikle hayır. Söz dinleyen köleler gibi kendinizi kime teslim ederseniz, sözünü dinlediğiniz kişinin köleleri olduğunu bilmez misiniz? Ya ölüme götüren günahın ya da doğruluğa götüren söz dinlerliğin kölelerisiniz. Ama şükürler olsun Tanrı'ya. Eskiden günahın köleleri olan sizler, adandığınız öğretinin özüne yürekten bağlandınız. Günahtan özgür kılınarak doğruluğun köleleri oldunuz. Doğanızın güçsüzlüğü yüzünden, insan ölçülerine göre konuşuyorum. Bedeninizin üyelerini ahlaksızlığa ve kötülük yapmak üzere kötülüğe nasıl köle olarak sundunuzsa, şimdi de bu üyelerinizi kutsal olmak üzere doğruluğa köle olarak sunun. Sizler günahın kölesiyken doğruluktan özgürdünüz. Şimdi utandığınız şeylerden o dönemde ne kazancınız oldu? Onların sonucu ölümdür. Ama şimdi günahtan özgür kılınıp Tanrı'nın kulları olduğunuza göre kazancınız kutsallaşma ve bunun sonucu olan sonsuz yaşamdır. Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Evet, günahın kölesiydik, şimdi iyiliğin kölesiyiz. Haleluya. Lütfun anlamı, günah işleme özgürlüğü değil, Rabbe hizmet etme özgürlüğüdür. Soru şuydu, lütuf altındaysak günah işlemeye devam mı edelim? Ya da birazcık günah işlesek olmaz mı? İki sorunun cevabı da şiddetle ve kesinlikle hayırdır. Tanrı hiçbir günaha kesinlikle göz yummaz. Günaha boyun eğersek onun kölesi oluruz ve günahın cezası sonsuz ölümdür. Diğer taraftan Tanrı'ya itaat edersek sonuç kutsal bir yaşamdır. Günahın köleleri suç, korku ve sıkıntı ile boğuşurken Tanrı'nın hizmetkarları yeni yaratılışın istediklerini yapmak için özgürdürler. Bu nedenle özgür olmak varken neden köle olmak isteyelim ki? Günahın kölesiyken bildiği tek özgürlük doğruluktan özgürlük olanlar tamamen ümitsiz, her kötülüğe esir, her iyilikten özgürdürler. Ama tövbe insanın konumunu tamamen değiştirir. İnsan efendisi olan günahtan artık özgürdür ve Tanrı'nın gönüllü kölesi olmuştur. Artık kutsal yaşama kavuşmuştur. Daha da iyisi, bu yolculuğun sonunda sonsuz yaşam onu beklemektedir. İmanlı sonsuz yaşama elbette şimdiden sahip olmuştur. Ama, yani bu garantiyi almıştır. Ama yolun sonunda yüceltilmiş diriliş bedenine de sahip olacaktır. Bu Tanrı'nın değişmez ve asla değişmeyecek olan sözüdür. Şimdi, Elçi Pavlus diyor ki, seçiminizi yapın. Hangi efendiye köle olacaksınız? Tanrı'ya mı, günaha mı? Hangi yolu seçeceksiniz kurtuluş için? Bedel mi ödemek istiyorsunuz, karşılıksız armağanı mı almak istiyorsunuz?